Ayrım 28.
Nil'in içi titriyor. Nilüfer'in sevdikleri. Meleğin gözü mosmor olmuştu. Kara gözlüklerini çıkarınca fark etti Nilüfer. Neriman gelmişti. Nilüfer bu iki can arkadaşını tanıştırmak istiyordu. Gelmeyecektim ama ben de sizi tanımayı çok istiyordum dedi melek Neriman'a. Ne oldu gözüne melek, düştün mü diye sordu Nilüfer. Ağzını büzerek uzunca baktı melek. Saklamanın kime ne faydası var dedi. Kocam vurdu. Nilüfer, inanabilir misin buna? Kocam vurdu gözüme. Nilüfer inanamadı. O nazik, zarif adam karısına vursun. Olamaz dedi. Oldu işte dedi melek. Oldu işte. Öyle bir vurdu ki başım duvara çarptı. Şurası da şiş. Melek Hanım, inanamıyorum. Sizin gibi bir kadın dayak yesin. Olacak şey değil bu dedi Neriman. Melek gelinceye kadar çok neşeliydiler. Neriman iş hayatını, kocasıyla gezip gördüğü yerleri, araba kullandığını anlatıyor, Nilüfer de keyifle dinliyordu. Onun anlatacağı pek bir şey yoktu. En önemli haber Ali'nin nişanlanmak üzere oluşuydu. Ali'nin üniversiteye gitmek istiyordu ama adamı öyle beğenmişti ki belki de hem ev kadını olurum hem okurum diyordu. Tarık Bey gülüyordu öyle şey olur mu diye. Bana bak damat, kızımı çalıştıracaksan vermeyiz ona göre diyordu. Daha eğlenceli bir şeyler aradı arkadaşını anlatmak için. Belki Marlon'dan söz edebilirdi. Belki de o yakışıklı adamdan. Belki de Gülperi'den. Gülperi kim bilmiyordu ki? Gülperi şu anda ne yapıyordu onu da bilmiyordu. Bir komşusu bazı erkeklerin dostlarına ev tuttuğundan filan bahsetmişti. Ama bunun kendisiyle hiçbir ilgisi yoktu. O da bütün bunlardan vazgeçip kızının Kaltak Kanço'yla nasıl konuştuğunu anlatmıştı uzun uzun. 2 yaşındayken kardeşinin boynuna oturup şuş şuş diye zıpladığından bahsetmişti. Nilüfer yetişmeseydi belki de bebek büyük kızı altında soluksuz kalıp ölecekti. Öyle kıskanmıştı kardeşini. Yeni bir dans çıkmıştı. Onu gösteriyordu Nilüfer'e Neriman. Böyle arkadaş gibi bir evlilik de olabilirmiş demek diye düşünüyordu Nilüfer. Ah Ali, sen vardın ya. İşte o sırada melek geldi ve gözlüğünü çıkardı. Sebep neydi peki? Dedi Nilüfer. Böyle bir şey için sebep mi olması lazım? Yani iyi bir sebep adamı haklı çıkarır mı? Dedi Neriman. Nilüfer Neriman'a baktı. İkisi de hayatlarında ilk defa dayak yemiş bir kadın görüyorlardı. Böyle bir şey olduğundan haberleri bile yoktu. İhtimal bile veremiyorlardı. Sebep şuydu dedi melek. Oğlumuz bir kadınla münasebete girmiş. Kadın hamile kalmış. Bizim kapıya dayandı. Kadın 30'larında filan. Bizim oğlumuz 17 yaşında. Kadın benimle konuştu. Ben de akşam kocama anlattım. Çok sinirlendi. Önce oğlumu bir güzel dövdü. Belinden kemerini çıkartıp kırbaçlar gibi dövdü. Ertesi gün evde kadını bekledi. Tekrar geleceğini söylemiştim. Ve kadını ağır hareketlerle evden kovaladı. Ne malum çocuğunun oğlumuzdan olduğu? Belli, pis, fahişe bir kadınsın. O seninle gönül eğlendirmiş. Utanmıyor musun bu yaşta çocuklarla ilişki kurmaya dedi. Kadın ağlayarak evden kaçtı. Ben de kadına çok acıdım. Belli ki kimsesi yoktu. Çok zor durumdaydı. Kocama neden böyle davrandın? Kadıncağınızı nasıl üzdüğünü görmedin mi? Bizim oğlumuzda hiç mi suç yok dedim. Delirmiş gibiydi. Oğlumuza karşı bir fahişeyi mi savunuyorsun şimdi dedi. Ben de sinirlenmiştim. Bağırarak o genç bir kadın ve zor durumda. Sonuçta bu iki kişi yüzünden olan bir şey. Hiç olmazsa kıza para yardımı yapsaydık. Tek suçlu o değil ki dedim. Çok sinirlenmişti. Ani bir hareketle döndü, bana vurdu. Yüzüme bile bakmadan evden çıktı gitti. Nilüfer'le Neriman baka kaldılar. Ne söyleyeceklerini bilemediler. Eve gelen kadınlardan birinin kocasından dayak yediğini hatırladı birden Nilüfer. Ama köylü kadın diye hiç önem vermemişti buna. Şimdi en yakın arkadaşı dayak yemişti. Buna inanamıyordu. Ne yapacaksınız şimdi dedi Neriman. Ne yapabilirim sizce dedi melek. İlk defa böyle bir şey oluyor. Akşam geldiğinde özür diledi. Çıldırmış gibiydim dedi. İlk defa eve çiçek getirdi. Bunu kimseye anlatamam. Düştüm desem diye yalvardı. Ben de elbette başka birine anlatmadım. Affet dedi Nilüfer. Affetmezsem ne yapabilirim ki dedi melek. Üstelik onu seviyorum ben. Bir işiniz olsaydı diye mırıldandı Neriman. Yani ''Ayrılmalı mı böyle bir şey olunca sizce?'' diye sordu Melek Neriman'a. Neriman cevap vermedi. Belli ki bulamamıştı. Biri kocasıyla mutlu ama ondan dayak yemiş. Öteki asla dayak yemeyen ama çok mutsuz. Öteki kocasıyla her anlamda çok iyi anlaşan üç kadın. Büyük bir dostluk içinde konuşurlarken telefon çaldı. ''Liman otelden arıyoruz efendim. Turgut diye bir tanıdığınız var mı?'' dedi karşıdaki ses. ''Var evet kardeşim'' dedi Nilüfer. ''Hemen gelir misiniz? O öldü'' dedi adam. ''Turgut ölmüş'' dedi Nilüfer. Aklına ilk gelen şey annesi oldu. Annesi artık bu acıyı kaldıramazdı. Neriman telefonu aldı, adresi yazdı, Tarık Bey'i aradı bulamadı. Melek çocuklarla kaldı. Neriman Nilüfer'i otele götürdü. Camları kırık, koridorları karanlık, pis kokulu otelde önlerine bir adam düştü yol göstermek için kapının önündeki polise. ''Bu kadın ablasıymış'' dedi. Odaya girdiler, Nilüfer yatakta yatan incecik zayıf adama baktı. ''İşte, dediğin oldu kardeşim. Kimsenin önünde eğilmedin. Özgür aşklar yaşadın. Her istediğini yaptın. Kimi gün sefil, kimi gün lüks içinde kaldın. İşte şimdi bu iğrenç otelin odasındasın. Doğru muydu bu düşüncelerin kardeşim? Doğru muydu? İsyanını böyle mi bitirmeliydin? Bu kadar erken bitecekse her şey, isyanın ne işe yaradı kardeşim? Mutlu olayım, genç öleyim diyordun. Hep mutlu oldun, hem de yaşlı ölemez miydin? Ne olurdu, biraz birlikte olabilseydik. Ne olurdu annemizi bu kadar üzmeseydin? Onu çok özlemiştim dedi Neriman'a ve oracağa yığıldı kaldı. Gidiyorlardı onlar, tüm sevdikleri yavaş yavaş. Nilgün inançla bekliyor. Ersin bir iş için Paris'e gitmeden önce diyor ki, ''Seni anlayamadım bir türlü. Çok özgür, kendine güvenli, uçuk, her an her şeyi yapabilecek bir anda ortadan kaybolacak kadar çılgın. Böyle bir kadın mısın? Yoksa pasif, boyun eğmeye hazır, başkasının istekleri doğrultusunda da yaşayabilecek biri mi? Erkeklere aşka önem vermeyen, onları hayatının bir eğlencesi kabul eden, seni mutlu etmelerinden başka hiçbir talebi olmayan, mutlu edemediklerinde de çekip giden bir kadın mısın? Yoksa her şeyini sevdiğin adama adayan, hayatını sevgiline göre kuran, her türlü önceliği ona tanıyan, ama bu nedenle ondan çok şey bekleyen, taleplerinin ardı arkası kesilmeyen edilgen biri misin? Yoksa bunların tümünü birden mi yaşıyorsun? Sanırım hepsini birden yaşıyorsun. Bu yüzden beni şaşırtıyorsun. Belki de bu şaşkınlığın ve kararsızlığın beni sana bağlıyor. Çok ilginç bir kadınsın. Senin gibi birine hiç rastlamadım. Biliyor musun? Seninle evlenmek isterdim. Öyle doğalsın, öyle kompleksiz kendini veriyorsun, öyle güzel seviyorsun ki. Ama beni ürkütüyorsun. Hayatımda senden başka hiçbir şey olmasın istiyorsun. Beni erkek arkadaşlarımdan bile kıskanıyorsun. Kıskanmadığım tek şey futbol maçları. Nasılsa onu anlayışla karşılıyoruz. Seni memnun etmek için ne yapacağımı şaşırdım. Ama her şeyinle seni çok seviyorum. Bu bir sevgi değil, belki de bir tutku. Hayır, beni eskisi kadar sevmiyorsun, artık az seviyorsun. İnan bana, seni az sevmemle çok sevmem arasında hiçbir fark yok. İşte böyle gidiyor Ersin Paris'e. Seni az sevmemle çok sevmem arasında bir fark yok diyerek gidiyor. O gideli beri bu sizi düşünüyorum. Çok anlamlı bir söz de olabilir, çok saçma da. Acaba evet az seviyorum artık ama bu da bayağı güçlü bir sevgi mi demek istedi? Yoksa seni az sevmem mümkün mü? Seviyorum işte demek mi? Bu sevinilecek bir söz mü, üzülecek bir söz mü? Az sevilmek duygusu beni kahrediyor. Acaba ben onun tamamladığı kişilerden birisi miyim? Gerçekten sevdiğimde, yani aşık olduğumda kendimi kaybediyorum. Hep onu istiyorum, yalnızca onu önemsiyorum. Birine böylesi önem vermek pek doğru olmasa gerek. Ama ben veriyorsam onlardan da istiyorum, istiyorum, verdikçe yetmez oluyor, daha istiyorum. Peki, ama benim verdiğim ne? Ben kendimi veriyorum. Bu anlara yeter diye düşünüyorum. O çok iyi bir erkek. Biraz katı, biraz kuralcı, biraz inatçı, biraz sinirli. Ama harika biri. Dönünce artık onu hiç üzmemeye karar veriyorum. Ona yalnızca mutluluk ve neşe yaratan bir kadın olacağım. Beni yine çok sevecek. Bugün 16 Ocak 1983. Paris'ten gelen Afyon uçağı Esenboğa'ya çakıldı. Böyle diyor haberler. 47 ölü, yaralılar. Böyle diyor haberler. Afyon uçağı. Afyon uçağı nasıl olur? Paris'ten Ankara'ya neden insin ki uçak? Ankara'ya mı iniyormuş? Başka bir uçaktadır. Ersin bir an önce döneceğim demişti. Evet, tarihi de söylemişti, 16'sı diye. Ama neden bu uçakta olsun ki? Belki de trenle dönüyordur. Evet, trenle dönüyordur. Her yer kar içinde. Uçak pistleri buzludur. Ersin uçaktan korkar. Mutlaka trenle geliyordur. Biraz geç kalmak pahasına trene binmiştir. Telefonda uçağın saatini söylemişti ama vazgeçmiştir. Bu karlı havada uçakta ne işi var? Trenle gelmek de ne sıkıcıdır. Dur kalk, dur kalk. Keşke bana haber verseydi trenle geleceğini. Kalkar giderdim gara. Onu karşılardım. Ama yine de yapabilirim. Paris'ten gelen trenin saatini öğreneyim. Yaralılar varmış. 47 kişi ölmüş. Yaralılar arasında tanıdık var mıdır acaba? Tanıdık olsa insan gider. Onu bir helikoptere bindirir, getirir. Trenleri sever Ersin. Bir kere sırf keyif olsun diye yataklıya binip Ankara'ya gitmiştik. Hiç de keyif olmamıştı. Cehennem gibiydi. Kaloriferleri kapayınca da donmuştuk. İkimiz o küçücük yatakta uyumaya çalışmıştık. Sevişirken az kalsın Ersin yere yuvarlanıyordu. Canım, neden sıcak olsun tren? Bu Avrupa treni. Onlar şimdi çok modern. Sevince hep böyle olumsuz düşünüyor insan. O şimdi tıngır mıngır geliyordur. Havaalanının telefonları sürekli meşgul çalıyor. Alana gitmeye karar veriyor, arabama biniyorum ama ellerim öyle titriyor ki bir türlü motoru çalıştıramıyorum. Kardeşim geliyor, bir yere gitmeme izin vermiyor. Biraz bekle, sakin ol diyor. Onu bir daha hiç üzmemeye karar verdim ben. Onu hiç üzmeyeceğim, ona güveneceğim. Beni az sevmeyecek, daha fazla sevecek. Kazada ölenlerin adları ekrandan akıp gidiyor. Ersin Yıldırım yazıyor. Demek Ersin Yıldırım adlı bir başka kişi daha var. Ne rastlantı. Bu Yıldırım soyadı o kadar çok ki. Nilay, ne kadar çok Yıldırım soyadlı insan var değil mi? Kardeşim beni kucaklıyor. Hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Ben ağlamıyorum. En son bir ay önce Ersin bu gece buluşamıyoruz dediğinde ağlamıştım. Ersin o uçağın içinde olmadığından eminim. O beni asla bırakmaz. O trenle dönüyor. Ben onu çok seviyorum. O da beni az sevmiyor. Gelince ona yalnızca mutluluk ve neşe getireceğim. Nil sırt çantasını topluyor. Beyaz tişörtü, beyaz pantolonu ve sandaletleriyle iniyor Nil uçaktan. Saçları örülü, yüzünde hiç makyaj yok. Küçük bir çocuk gibi. Annesi kucaklıyor onu arabaya bindiklerinde. Hadi anlat diyor. Kim bu Cengo? Nasıl biri? Neler oldu? Nasıl ayrıldınız? O anlatılamaz diyor Nil gülümseyerek. O anlatılamaz anne. O yaşanır, hissedilir. Bavuldan ne ayakkabılar çıkıyor ne de o rengarenk seksi giysiler. Birkaç pareo, tişört, pantolon, tütsüler, yağlar. Nerede kızım eşyaların diyor annesi. Omzunu silkiyor Nil. Bıraktım anne. Zerrin çok hoşlanmıştı. Ona bıraktım diyor. Annesi ona hissettirmemeye çalışarak dikkatle kızını izliyor. Kızının aşırı sakinliğine bir türlü anlam verebilmiş değil. Nil parmaklarını masanın üzerinde gezdirmiyor. Ayağını sallamıyor. Mini eteklerini ve açık giysilerini giymiyor. Makyaj yapmıyor. Öylesine sevimli, öylesine dingin ve öylesine güzel ki. Hiçbir şey anlatmıyor. Ne anlatabilirim ki anneciğim? Harika bir şeydi. Müthiş bir 3 aydı. O bambaşka bir insan diyor. Peki tekrar buluşacak mısınız? Nasıl ayrıldınız diye soruyor annesi. Bilmiyorum, sanırım buluşacağız. Beni öptü, hoşça kal dedi ve ayrıldık diyor Nil. Bu da o. Kendini bir şey sanan, farklı olmaya çalışan, 3 gün beraber olup 5 gün ortadan kaybolan sapık erkeklerden işte diyor annesi. Öyle değil. Son derece doğal, içten, olduğu gibi, hiç yapmacığı, numaracılığı yok diyor Nil. Müdürünle görüştüm, seni affedecekler ve tekrar işe alacaklar diyor annesi. Orada çalışmayacağım. Mutlu olmadığım şeyleri yapmayacağım. İnsanlar ne der diye onlar için davranmayacağım diyor Nil. Bir Turgut dayımız vardı. Biz küçükken tanışmıştık. Annem hep onun öyküsünü anlatırdı. Bana onu anımsattın diyor annesi. Nil telefon bekliyor. Tam 3 gün geçti, Cengiz aramıyor. Beklerken mutsuz olmadığını hissediyor. Onunla yaşadıklarını düşünüyor. Aramazsa bunlarla yetineceğim, üzülmeyeceğim. Zaten devamlılık diye bir şey yok. Onunla olsam da her şey aynısı gibi sürecek. Değişip duracaktı. Belki de. Onunla olmamak da değişimin bir parçası işte diye düşünüyor. Hiçbir an sürekli değildir. Her an başka bir ana atlar ve o yeni anda ne olacağını hiç bilemezsin. Bir dakika önceki an bitmiştir. Bir dakika sonrası gelmektedir. Çok güzel ya da çok acı şeyler yaşanabilir ama hiçbiri sürmez, bitmez de. Aslında o bir bitiş değildir. Sırasını savmıştır ve sırada bekleyen yeni anlar vardır. Aslında biten bir şey yoktur. Yalnızca yaşanılır. En güzeli geriye gülümsenerek düşünülen anıların kalmasıdır. 6. gün Cengiz telefon ediyor. 2 gün sonra geliyorum, sevgilim ve sonra da hemen gidiyorum. Benimle gelecek misin diyor. Geleceğim diyor Nilde. Tamam git de, nereye gidecekmiş diyor annesi endişeyle. Bilmiyorum, sormadım ki diyor Nil. 2 gün sonra Cengiz geliyor. Nereye gideceksiniz diyor Nil'in annesi onu görür görmez. Hindistan'a diyor Cengiz. Annesinin içi titriyor. Nil yatak odasına geçip yeni aldığı sırt çantasını 3-5 parça eşyayla dolduruyor. Sanki komşusuna bir gece yatmaya gidiyormuş gibi sakince hazırlanıyor. Hemen mi gidiyorsunuz diyor annesi. Hemen diyor Cengiz. Hem bakın artık Nil'in yüzlerce ayakkabıya da ihtiyacı yok. Sizi ben götüreyim havaalanına diyor annesi. Hiç gerek yok diyor Cengiz. Gülüyor. Biz köşedeki bakkala gidiyoruz. Geri geleceğiz. Nil annesine bakıyor, boynuna sarılıyor. İyi yaşa annem diyor. Çok iyi yaşa. Saçma sapan şeyleri kendine dert etme. Ne söylüyorsan onu yap. Sana hemen yazarım, hoşça kal diyor. Çıkıp gidiyorlar. Çıkıp gidiyorlar. Çıkıp gidiyorlar. Acaba ben kızımı elin adamının peşine takılıp çekip gitsin diye mi büyüttüm? Bunun için mi okuttum en iyi okullarda? Gitmeyeceksin çocuğum. Kim olduğunu bilmediğin, 3 aydır tanıdığın bir adamla evini barkını terk edip gitmeyeceksin. Buna izin vermeyeceğim. Şimdi biraz üzülürsün ama sonra üzüntün geçince bana teşekkür edeceksin. İzin vermiyorum, gitmeyeceksin diyen bir anne mi olsaydı? Yoksa git kızım yaşa. İstekler, arzular, yani yaşam hiç ertelenmemeli. Sonunda üzüleceksen üzül. Sanki gitmesen üzülmeyecek misin? İnsan her şeyi yaşayarak öğrenir. Kimse kimseyi engellememelidir. Yapamam sanma. Yapılmayacak şey yoktur. Canın ne istiyorsa yap kızım. İstediklerini yaparken mutlu olursun diye bir annem olsaydı. İkisini de yapamadı. Yalnızca bir hoşça kal diyebildi. Canım annem. Telefon etmem çok zor. Sakın beni merak etme. Kızım mutluluktan uçuyor. Burası çok tuhaf bir yer. O kadar şey görüyor, o kadar çok şey öğreniyorum ki. Cengo bir dergiyle anlaştı. Hindistan fotoğraflarını oraya verecek. Çok az para veriyorlar ama inan, burada pek fazla paraya ihtiyaç yok. Aşkımız büyüdükçe büyüyor. Sen de çok iyi ol, değil mi? Sevgili kızın Nil. Annesi kartı okurken gözleri doluyor. Onun mutlu oluşu her şey demek. Biliyor ki çok kısa bir süre sonra çıkıp gelecek. Nil arada bir telefon ediyor. Hiçbir yerde sürekli kalmıyoruz. Onun için sana telefon vermiyorum. Çok iyiyim. Ne olur beni merak edip canını sıkma. Senden bir ricam var. Arabamı satıp parasını yollar mısın bana diyor annesine. Paran mı yok diyor annesi. Paraya gerek yok ama arabanın parası bizi burada çok uzun süre idare eder diyor Nil. Çok özledim seni diyor annesi. Dayanamam daha fazla. Bir adres ver, gelip seni göreyim. Parayı da getireyim. Anneciğim, sürekli bir adres olursa sana söylerim, gelirsin diyor Nil. 10 gün sonra telefon ediyor. Sonunda Delhi'ye geldik, bir hafta kalacağız. Sana telefon numarasını vereyim diyor. Annesi için büyük bir mutluluk. Bir hafta boyunca kızına her gün yüzlerce kez telefon ediyor. Kesin yokluk içindeyken asla razı olamayacağın, yetinemeyeceğin şeylerden bile büyük haz duyabiliyor insan. Nil'in annesi de kızını böylesine özlemişken, endişe ve merak içindeyken onunla her gün konuşabildiği bu bir hafta yaşamının en güzel anları oluyor. Bir hafta sonra aradığında otelden ayrıldıklarını öğreniyor. Annem, canım annem, biz Tibet'teyiz. Küçücük kartta buraları anlatmam ama bana öyle geliyor ki burada ömür boyu yaşayabilirim. Korkma sakın, yerleşmeyeceğiz. Kaldığımız yerde odada telefon yok. Seni aramam çok güç. Anne, çok iyiyim. Çok çok iyiyim. Sana olan özlemim dışında fena bir şey yok. Cici kızın Nil. Her hafta mutlaka bir kart geliyor. Ama annenin en mutlu anları Nil'in telefon edebildiği zamanlar. Kızının sesini duymak onu okumaktan daha gerçek, daha güvenilir. Annesi Nil'e hiç sormuyor ne zaman döneceksin diye. Bunu sormaması gerektiğini de biliyor. Annesinin telefonda ağlamaması, neşeli konuşması ve ne zaman geleceksin diye sormaması Nil'i rahatlatıyor, mutluluğuna mutluluk katıyor. Annesi rüyasında görüyor, Nil yine sırt çantasını topluyor, saçları örgülü, bir melek gibi. Nilüfer aşk için yaşayacak. Einstein da öldü gitti işte dedi Tarık Bey. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ölmeyeceğiz dedi Nilüfer. Ne o? Dünyaya kazık çakmaya mı karar verdin diye güldü Tarık Bey. Evet, ölmeyecekti Nilüfer. En azından annesinden önce ölmeyecekti. Turgut'un ölümünden sonra annesinin düştüğü duruma dayanamıyordu. Ben yaşamalıyım, onu yaşatmalıyım diyordu. Annesi 55 yaşında olmuştu. Evet, genç değildi ama 70 deseler herkes inanırdı. Yaşamıyor gibiydi. Onun hayat belirtisi olan tek şey gözlerindeki yaşlar bile kurumuştu artık. Ah, dayanmalıyım. Elinde kalan tek çocuk benim. Ona bir acı daha yaşatmamalıyım diyordu Nilüfer. Ali nişanlandı. İncecik belini ortaya çıkaran açık pembe, nefis bir elbise dikti Terzi Safinaz. Üzeri güpür dantel, altı şifon. Alin harika görünüyordu. Mutluluktan uçuyordu. Bir yıl sonra 18 yaşına gelince evleneceklerdi. Üstelik babası bir kere akşamüstü yalnız çıkmalarına da izin vermişti. Bundan büyük mutluluk olur muydu? Tam bir yıl sonra Alin kurtulacaktı. Kendi evi, kendi mutfağı, kendi banyosu, çocukları, kardeşleri yerine kendi çocuklarının sorumluluğunu taşıyacaktı. Hiç kimse ona şunu yap, bunu yapma diyemeyecekti. İstediği gibi görüşebildiği bir dolu arkadaşı olacaktı. 7 yaşına giren büyük kız sinir içindeydi. Komşular ablasını kıskanıyor olabilir diyorlardı. Ben de bu elbiseden istiyorum diye tutturdu. Ablasının nişan elbisesini giymek istiyordu. Aynı model olmasa bile aynı renkte bir elbiseyi ona da diktiler. O elbiseden de memnun olmamıştı. Sinirli, suratsız dolaşıyordu evin içinde. Yeni eniştesine hiç yüz vermiyor, ondan kaçıyordu. Eniştesinin aldığı hediyelere bakmadan bir köşeye koyuyor, küçük kızsa zıp zıp zıplıyordu ortalıkta.